Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videomuzda yanımda bilge adam, yazılım birim müdür yardımcısı Çağatay Yıldız var. Kendisiyle beraber mobil yazılım sektörü üstüne konuşacağız. Çağatay Bey merhaba.
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İlk olarak böyle izleyenlerimizin sizi daha yakından tanıyabilmesi adına biraz kendinizden bahseder misiniz?
Tabii. Yaklaşık 3 yıldır bilgi adamla çalışıyorum. 8 senedir de yazılım sektörü içerisindeyim. Özellikle 3-4 senedir mobil programlama üzerine bazı çalışmalarım var. Birazcık daha uzmanlığı sona doğru oraya kaydırdık. Öyle söyleyeyim. Ve genel olarak durum bu.
Yazılım sektörü dediğimizde mobile hızlı bir kayış oldu. Popülerliği hızla artıyor. Mesela bizim de izleyenlerimiz bize bazen kızıyor. Sürekli mobil şeyler inceliyorsunuz. Niye artık eskisi gibi donanımlar vesaire incelemiyorsunuz diye. Ama teknoloji o tarafa doğru
Tabii.
gitti. Biraz sektörden bahsedebilir misiniz? Hani gerçekten yazılım kısmında da mobilin ciddi bir ağırlığı var mı artık? Oraya doğru böyle fokus olmak gerekiyor mu?
Yani fokus olmak gerekiyordan öte artık işin tamamen merkezine mobil programlama girdi. Bunu şöyle de günlük hayattan da zaten anlayabiliyoruz. Şöyle ki bıraktığımız internete bıraktığımız data miktarına baktığınızda eskiden normal bilgisayarlarımızda geçirdiğimiz zaman çok daha fazlaydı ve bıraktığımız data da haliyle çok daha fazlaydı. Ama şu an bir metroda, bir otobüste vesaire gördüğünüzde herkesin elinde akıllı telefonlar. Durmadan bir data akışı var orada. İşte internet paketlerinin kullanımı da buna örnek. Zaten 2016 yılında, 2015'in sonu ve 2016'nın başında dünyadaki mobildeki data aktarımıyla normal bilgisayarlarımızdaki data aktarımı neredeyse eşit seviyede. Bu bile aslında sektörün nereye doğru kaydığının bir şeyi göstergesi.
Yani herkesin cebinde var, herkes yoğun bir şekilde kullanıyor. Doğal olarak geliştirdiğimiz yazılımın da kullanıcısının herkese hitap ettiğini gösteriyor.
Aynen öyle. Yani bu tabii bambaşka sektörleri de beraberinde getirdi. Yani mobil reklam sektörünü beraberinde getirdi. Şirketler keza kendi internet sitelerinin artık mobilde görüntülenmesine dair altyapılarını değiştirdiler. Responsive tasarım dediğimiz yeni bir model entegre oldu.
Yani sadece yazılım sektörü değil, grafikerinden aslında
tabii.
Diğer kısımlara kadar herkes kendini yeniden bir düzenliyor mobile göre.
Tabii eskiden bir grafiker, bir arkadaşım internet sitesinin şablonunu çıkarıyordu ama şu an onu çıkarırken, HTML çıktısını alırken aynı zamanda mobile uyumlu olup olmamasını da bakıyor. İşte Google'ın indeksleme mekanizması buna göre değişti. Yani mobil uyumlu siteleri artık daha fazla Google önem veriyor. Hatta buna dair test ortamları falan açtı. %100 uyumlu mu siteniz değil mi bakın diye. Yani birçok sektörü sadece yazılım değil aslında dediğiniz gibi birçok sektörü de beraberinde yürütüyor.
Şimdi sizinle beraber aslında mobil yazılımcılığa giriş dersleri de vermeye başlayacağız
evet.
Biz sitemizden. Bir mobil yazılımcı olmak istiyorsanız eğer giriş seviyesinde ilk başta neler yapmanız lazım? 4-5 videoluk bir seriydi bunu anlatmış olacağız. Yalnız bu seriyi izlemeye başlayacak kullanıcılar için de hani öncesinde bir bilgilendirme yapmak lazım. Bilgi seviyelerinin ne seviyede olması lazım? Ben lisede mesela Basic ile başlamıştım bu işi. Hiçbir şey bilmiyordum ama Basic'i, arkasından ASP'yi çok rahat bir şekilde öğrenebildim. Geçiş yapabildim kademeli olarak. Ama Basic bilmeseydim ASP öğrenemezdim mesela. Mobil yazılım içinde bazı değişmezler var mı? Ya bunları önceden bilmek lazım, daha hızlı öğreniriz diyebileceğiniz.
Tabii yani mobil yazılım aslında bir kesinlikle bir yazılım temeli gerektiriyor. Piyasada tabii bunun tam tersi çok fazla kitap falan da var. Hatta Amerika'da da var. 5 günde mobil yazılım, işte 10 günde Android program yazılım vesaire ama bunlar tabii çok sağlıklı şeyler değil. Sonuçta siz ürettiğiniz yazılımı özelleştirmeye başladığınız an bu süreçlerde tıkanmalar görüyorsunuz. Bir de işin her zaman gerek teorik altyapısı, gerek de o pratikteki o yürütme süreçlerini bilmekte fayda var. O yüzden herhangi bir dilde bir arkadaşın yazılımda haşır neşir olması, ona dair bir şeyler üretmesi çok çok önemli bu süreçte.
Yani temeliniz varsa arkadaşlar çok daha hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Yoksa ilk öncesinde bir temel oluşturmak
tabii, kesinlikle.
Lazım. Diğer türlü bir şeyler yaparsınız ama öğretilenin ötesine geçmek daha zor olur.
Tabii.
Yani gösterileni uyguluyorsun, yapıyorsun, çalışıyor
öyle.
Örnek ama örneğin üstünü değiştirmek gerçekten orada evet. İşte bilgi gerektiriyor biraz herhalde.
Ezbere bir süreç ilerletmiş oluyorsunuz yani. Örnekleri de ezbere yapmış oluyorsunuz. Ama piyasada artık mobil yazılımın gelişmesi demek uygulamaların da aslında daha kompleks yapılara bürünmesi demek. Uygulamaların birbiriyle haberleşmesi demek. Servis teknolojileri demek gibi birçok alanı da beraber geliştiriyor. Dolayısıyla yazılım bilgisi burada birazcık daha katlanarak önümüze geliyor.
Şimdi mobil platformlara baktığımızda 3 tane ana platform görüyoruz. Yazılımcıların böyle hedef olarak seçebileceği. İlk önce iOS platformu, Apple'ın. Android var. Google tarafından geliştirilen ve milyarlarca cihaza ulaşmış durumda sektörde. Bir de Windows var. Windows 10 ile beraber daha da hızlı gelişmesi
evet.
Bekleniyor Windows Phone'ların. Şimdi bu 3 platformun da geliştirilebilmesi için farklı şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Mesela Apple'la bir şey yapmak istiyorsanız mutlaka diyor ki benim işte dizüstü bilgisayarımı alacaksın ya da işletim sistemimi kullanan bir cihaza sahip olacaksın. Benim yazılımlarımı kuracaksın diyor. Windows keza Windows 8 ve üstü makineye sahip ol diyor. Android biraz daha ılımlı. Nerede olursan ol geliştir yeter ki bana yazılım diyor. Yazılım geliştirme araçlarını sunuyor. Siz hangisini tercih ederdiniz? Çünkü genel olarak baktığımızda hepsi ayrı bir maliyet anlamına geliyor.
Tabii tabii kesinlikle. Hepsi ayrı bir yazılım geliştirme maliyeti. Bir de ayrıca hepsi de ayrı bir yazılım dilini süreçleri var.
Evet farklı şeyler öğrenmek lazım.
Tabii tabii. Yaklaşık son 3-4 yılda gelişen bir hibrit programlama modelleri var. Hibrit teknolojileri var. Bunların hepsini bir kenara koyarak tek bir platformda yani HTML5 teknolojileriyle bu 3 platformu çıktı alacağınız ürünler geliştirebiliyorsunuz.
Yani illa birini seçmemize gerek yok. Bir dil öğreniyoruz.
Evet.
Her şeyde geçerli.
Aynen öyle. Tek bir dilde yani HTML, JavaScript, CSS teknolojileriyle birlikte JavaScript dilini öğrenerek o 3 platformu da çok rahat çıktı alabiliyorsunuz. Bu son dönemde özellikle çok fazla popüler oldu. Bunun nedeni ise şirketlerin bu konudaki üretimlerini tek dilden yapıp 3 platformu çıktı almaları.
Maliyeti çok fazla düşürüyor.
Kesinlikle. Yani şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Bir e-ticaret portalında stoklarınızı takip edeceğiniz bir mobil app yazıyorsunuz şirkete. Veya kullanıcıya da yazıyor olabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi bunun için bir iş maliyeti çıkardığınızda bir iOS, bir developer, bir Java developer almak zorundasınız. İki platformunda Windows'a çıkaracaksınız keza. Aynı şekilde onu da alıyorsunuz. Bu her şeyin çarpı 3 olması demek. iOS süreçleri bambaşka. Bir evet. Mac bilgisayarı ofisinize dikmeniz gerek. Ayrı ayrı yazılımcıları alıp aynı süreçlerde yönetmeniz gerek. Tasarım aynı şekilde vesaire vesaire çarpı 3 olarak devam ediyor. Bunun yerine işte hibrit teknolojiler bize HTML5'in de tabii gelişmesiyle birlikte diyor ki sadece JavaScript dilini bilerek HTML ve CSS de biliyorsanız o tasarım açısından tamamen bir üretimi tek taraflı yapıp 3 platforma da bunu çıktısını alabilirsiniz. Özellikle bu taraf oldukça popüler.
Şimdi bu hibrit yazılımlara baktığımız aslında hibrit yazılımlar yeni değil. Yıllardır geliştirilmek tabii, üzere. Kesinlikle. Devam eden bir süreç bu. Ama benim dönemimde özellikle yani bundan 5 sene öncesine 10 sene öncesine baktığımızda evet hibrit yazılımlar vardı ama hibritle bir şey geliştirdiğinizde bir platformda çalışabilmek için o platformun kendi ana diline göre 10 kat daha fazla güç, 10 kat daha fazla kaynak tüketiyordu.
Tabii.
Evet tamam hani geliştiriyorum her yerde çalışıyor ama kaynak daha fazla tükettiği için de çok verimli olmuyordu. Şu an verim seviyesi nedir? Yani o yazılım diliyle geliştirilmiş kendi platformuna özel bir yazılıma göre karşılaştırdığınızda aynı verimi alabiliyorlar mı?
3-4 sene önceye kadar yine yani 3-4 senedir çok kırılma var. O yüzden özellikle belirtiyorum. Böyle dediğiniz çok doğruydu. Performans açısından da sıkıntıları vardı ama şu an normal native teknolojilerle kafa kafaya durumda. Bunun da nedeni şu aslında ticari olarak da baktığınızda bu üretimin sıkışması demek aynı zamanda bu platformlara olan hibrit teknolojileri olan desteğin üretimin de bir bakımı artması demek. Bir de arkasında MIT olması işte fon gibi Adobe'nin ürünü. Bunun gibi IBM mesela birçok şirket
güçlü şirket yatırım
güçlü
yapıyor.
Güçlü şirket bunlara yatırım yapıyor. Bu yatırım yaparken tabii iş uygulamalarını artık yani uygulama, mobil uygulama büyüdükçe bu performans vesaire de kendilerine göre çözümler üretiyorlar. Artık hibrit programlarla siz Apple Watch bile kodlayabiliyorsunuz öyle söyleyeyim. Yani iş o noktada. Amerika'daki üniversitelerin bu pluginlere, performanslara çok ciddi de bir desteği var. Bu tabii artık kütüphaneler de çok fazla birikti hibrit teknolojide. Dolayısıyla kafa kafaya bir durum. Yani arkadaşlar bu hibrit programlamadaki o çekinceler 3-4 sene önce doğru böyle çekinceler vardı. Ama biz bunu pratikte de gördük birçok uygulamada. Herhangi bir şey yaşamadık. Bankalar artık hibrit uygulamalar yapıyor. Bunun da nedeni daha önce bahsettiğim gibi aslında iş maliyeti bir bakıma baktığınızda.
Bir de hata takibini daha da kolaylaştırıyor herhalde. Tek kodun içinde hata arıyorsunuz. Diğer evet. türlü 3 platformda da 3 farklı hata Tabii. süreci, test süreci lazım. Yani aslında gerçekten sadece yazılım geliştirmek bilgi olarak bakmamak lazım. Arkasında bunu bir de test süreci vesaire var. Hep ayrı insanlar.
Tabii kesinlikle.
Farklı farklı bilgi seviyesinde adamlar gerekli.
Şöyle ki JavaScript ile bunu geliştiriyorsunuz. 2014'te JavaScript dünyada en popüler yazılım dili. Bu da şu demek zaten JavaScript'i mesela buradan da örnek veriyoruz. Bu yazılım dilini her yazılım geliştirici, web developer biraz kıyısından köşesinden biliyor. Ortak bir dil olması da bunun avantajı.
Şimdi bizim özellikle takipçi kitlemize baktığımızda tamam uygulama geliştirmek istiyor insanlara yararlı olan işte otobüs ne zaman gelecek vesaire göstersin, mekanları tanısın falan ama daha çok oyun geliştirmek istiyorlar. Kendileri de çok meraklılar çünkü bu işe. Hibrit programlama dilini öğrendikten sonra oyun geliştirme kısmında neler yapabilirler? Yani oyun içinde hibrit diller var mı?
Tabii oyun için hibrit platform olarak Unity platformu var. Oldukça popüler. Ondan bahsedebilirim. İşte birçok platform var ama özellikle Unity bu sıralar çok popüler. Unity platformunda C# veya JavaScript ile asıl bu iki dil üzerinden hibrit oyunlar geliştirebiliyorsunuz. Bu platformun fizik motoru da oldukça kuvvetli. 2 boyutlu ve 3 boyutlu oyun geliştirebiliyorsunuz. Yani JavaScript dini biliyorsanız veya JavaScript bilmiyorsunuz, bir .NET developer'sanız C Sharp biliyorsunuz. C Sharp diliyle de aynı şekilde oyun geliştirip birçok platforma, hatta Unity'de Facebook'a, normal Exe olarak, yani masaüstü uygulama olarak da geliştirebilirsiniz.
Evet, önemli bir konu bu. Hani mobilin dışına da çıkıyorsunuz, masaüstünde insanları indirip oynamaya başlayabiliyorlar.
Yani, browser'a bir oyun, işte Facebook olarak da, Facebook'ta bir oyunda geliştirebilirsiniz gibi Unity platformunda çok rahatlıkla geliştirebilirsiniz. Kaynak da dünyada çok fazla, özellikle Unity ile alakalı.
Evet, aradığınızda bulmanız da çok önemli. Evet, çünkü evet, bazen evet, gerçekten öyle bir yerde takılıyorsunuz ki ufak bir şey, bir bilgi yeterli.
Tabii tabii.
İşte onu da dışarıdan bir arama motorunda bulabiliyor olmak önem taşıyor. Çağatay Bey ile 4-5 videoluk bir seriye başlayacağız. Bu ilk baştaki bu videomuzda da sizlere birazcık bilgi verelim. Nereden başlamanız lazım, nereye yönelmeniz lazım, neler anlatacağız, bunun üstüne konuşalım istedik. Hibrit programlama dili üstünde duracağız ve Java ilk başta nasıl öğreniriz, neler kurarız, neler ihtiyacımız var, nasıl başlarız, bunları göstereceğiz sizlere. Umarım hepiniz için yararlı videolar olurlar. Ben takip etmenizi öneriyorum eğer mobil yazılıma ilgi duyuyorsanız. Ve burada bu videonun sonuna geldik. İkinci videomuzda artık tamamen kurulumu ve başlatmaya başlayacağız.
Sıfırdan Cordova JavaScript üzerinden başlayacağız. Sıfırdan kurulum nasıl yapılır? İşte platformlar, 3 platforma nasıl entegre ederiz gibi gibi süreçleri başlatacağız.
Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.